Ayrım 15, Miral, Rula Cebrail, sayfa 197. Sonraki hafta sakindi. Miral Hani'yi bir kez gördü. FHKC'nin gizli matbaasında basılan el ilanlarını Eskişehir'in dışındaki çeşitli pazarlara götürüyordu. Burada grubun diğer eylemcileri ilanları alıp dağıtacaktı. Hafta sonu Miral her zamanki gibi babasının yanına gitti. İlişkileri daha huzurluydu. Kalbinin derinlerine Cemal özellikle kızının kaçamaklı, esrarengiz gözlerini gördüğünde endişeleniyordu. Fakat en azından şimdilik işleri oluruna bırakmaya karar vermişti. Ve özel bir duruma uygun bir yemek hazırlarken siniri bozuk gibi görünen Miral'i inceledi. Bunun yaklaşan sınavlarına mı yoksa gizlediği bir şeye mi yorması gerektiğini bilmiyordu. Fakat şu an evindeki uyum ortamını bozmaktansa kızıyla ertesi gün konuşmaya karar verdi. Miral o gece uyuduğunda çok mutluydu. Zira ertesi gün Hani'yi tekrar görecekti. Son birkaç haftadır Kırpiş Şapeli'ndeki mihrabın arkasındaki kara taşın altına gizledikleri notlarla birbirlerine mesajlar bıraktıkları Kutsal Kıyam Kilisesi'nde buluşacaklardı. Hani son derece özlemişti. Ertesi sabah Yasemin hareketin son dakikada kararlaştırıldığı bir gösteri için herkesin kendisini beklediğini söylemeye geldi. Miral Rana'dan kendisini idare etmesini isteyerek gösteriye gitti. Oraya vardığında FHKC birine ulaşana kadar kalabalığı yardı. Hani ortadaydı. Yüzünün büyük bölümü kırmızı bir atkıyla örtülüydü. Fakat Miral derhal onun gözlerini tanıdı. Hiç böylesine derin ve yoğun bakan birini görmemişti. İçinden bir titreme geçti. Hani de sevinçli bir şaşkınlık içinde görünüyordu. Kalabalık slogan atarak yanlarından geçerek kucaklaştılar. Hani ve Miral kendilerini taşan nehirdeki dallar gibi bu çok renkli kalabalık tarafından sürüklenmeye bıraktılar. İlk göz yaşartıcı gaz kutularının havada tısladığını duyduklarında el ele tutuşuyorlardı. Kalabalığın bir kısmı çılgınca kaçmaya başlarken genç protestoculardan bazıları taş atmaya ve sapanlarıyla bilyeler savurmaya başladı. Diğerleri çöp kutularıyla barikatlar yaparak araba lastikleri yaktı. Bazı FHKC militanları Molotov kokteylleri taşıyordu ve yakarak İsrail tanklarını atmaya başladılar. Miral adrenaline boğulmuştu. Bu sefer mülteci kampı saldırısındakinin aksine korkmuyordu. Tek istediği damarlarından taşan yoğun kara bir nefretti. Göz yaşartıcı gazı çok az hissediyor ve derin ve normal nefes alıyordu. Genç bir protestocu Molotov kokteylleri dağıtıyordu. Miral ona doğru gitti. Kendisine verdiği yangın bombasını yakalayarak İsraillere doğru koştu ve onlara doğru savurdu. Miral döndüğünde Hani'yi gördü. Adam şoke olmuş ve sersemlemiş görünüyordu. Gözleri şimdi üzgündü fakat olağan melankolisinde değildi. Miral'e doğru geldi, belinden kavradı ve tehlikeden uzaklaştırmaya çalıştı. "Şimdi buradan gidiyoruz," dedi sıkıca sarılarak. "Bu sana göre değil. Biz böyle değiliz Miral. Bu bize bir şey kazandırmayacak." Miral şaşkınlıkla ona baktı. "Sen ne istiyorsun? İstediğin bu değil mi? Mücadele halkın öfkesiyle beraber büyüyor. Tutabileceğimiz tek yol bu ve artık geri dönemeyiz." Bu noktada Hani kızı zor kullanarak sürükledi ve gösterici kalabalığın akıntısına karşı yüzerek çıktıklarında Hani atkısını indirerek ona döndü. "Miral beni dinlemesin. Tüm bu şiddet artık bir şey ifade etmiyor. Ne yaparsak yapalım, askeri güçleri bizden fazla ve bu güçler dengesizliği bizi barbarlığa sürükleyecek. Dönüşebileceğimiz şey beni korkutuyor. Her saldırılarına daha fazla şiddetle karşılık verirsek klasik kendini sokan akrep mekanizmasını harekete geçireceğiz ve bunun lanetli mantığının mahkumları olacağız. Onları müzakere masasına oturmaya zorlamalıyız ve onlara karşılık verecek başka yollar bulmak zorundayız." Korkan ve kızan Miral cevapladı. "Ne yapmamızı önerirsin? Teslim olmamızı mı? Çukur kazıp tavşanlar gibi yaşamamızı mı? Senin neyin var? Bu şekilde konuşunca beni korkutuyorsun. Seni tanıyamıyorum." Son birkaç günkü tutuklamaların ardından vahşi bir mücadelenin müzakere istemeyen İsraillerin ekmeğine yağ süreceğine inandım. Göçmenler örneğin dini haklar, Ortodoks hakları, Anlamıyor musun? İtibarımızı düşürmek, dünyanın gözünde bizim işgalci güç ve kendilerinin sadece savunmacı gibi görünmemiz için kullandıkları siyasi bir strateji bu. Umudumuz aramızda barışın tekrar oluşturulması gerektiğine giderek inanmaya başlayan İsrail sivil toplum kesiminde yatıyor. Bunu düşünürsen hızlı sonuçlar verecek yollara dönmemiz gerektiğini anlayacaksın. Zira halkımız bu şekilde ilerleyemez. Müzakereler için açık kapı bırakmalıyız ve siyasi uzlaşmaya varmak büyük önem taşıyor. Şiddet bizim aptalca kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak. Yüreğimizi değil, beynimizi kullanmalıyız. Biz aynı toprak için savaşan iki halkız. İki tarafın da sebepleri var, iki taraf da birer kurban. Onlar soykırım yaşadı ve biz de acı çekiyoruz. Zira dünya kendini suçlu hissediyor ve bizi pazarlık kozu olarak kullanıyor. Miral ona baktı, bir cevap bulamamıştı. Sözlerine bir doğruluk payı olduğunu hissetse de sadece içini döktüğünü umuyordu. Gerçek daima uygunsuzdur, dedi. Özellikle yüksek sesle söylediğinde. Halk içinde böyle konuşmamalısın. Hani bu zamanlarda değil, çok tehlikeli. Yanlış anlaşılabilirsin ve hain damgası yemenin zor olmadığını biliyorsun. Hani de konuşacak havada değildi. Yüzünü kızın sıcaklığını hissedecek kadar Miral'e yaklaştırdı. Dudakları tutkulu bir öpücükle birleşti. İlk öpüşmeleri değildi fakat en umutsuzuydu. Çevrelerindeki göz yaşartıcı gazın keskin tadına ve kargaşaya karşın onları zaman ve mekandan uzaklaştırmıştı. Birbirlerine sarılarak Eskişehir yönünde yürüdüler. Aylar geçer ve çatışmalar büyürken amaçları sivil toplum tarafından da kabul görmüş, gizli barış görüşmeleri yüzünden Filistin Hizipler arasındaki bölünmeler de arttı. Özellikle radikal sol ve dinci gruplar bu tür çabaların bir imtiyaz, ödün ve her şeyden öte ihanet olduğuna inanıyorlardı. Hani özellikle işbirlikçilerden yani para veya çalışma izne ihtiyaçları olduğu için İsraillere bilgi aktaran casuslardan korkuyordu. Onlar yüzünden her yerde şüphe hakimdi. Çok dikkatli olmak zorundaydılar. Kimseye güvenilmiyordu. Dinlenme korkusuyla telefonda konuşamıyorlardı ve her belge okuduktan sonra yakılmalıydı. Hani herkesin potansiyel bir casus olduğunu ve düşmanın insanların zayıflıklarını kullanarak tuzağa çektiğini söylemişti. Her hafta işbirlikçilerin adlarının listelendiği el ilanları çıkıyordu. Onlar ve aileleri Filistin toplumunca reddediliyordu. 1948'den beri İsrail gizli servisleri protesto dalgalarını mukabele etmek üzere stratejilerini sürekli olarak geliştiriyordu. Mevcut huzursuzluk, geleneksel baskı yöntemleriyle bastırılamıyor. İşgal edilmiş topraklarda olanların tümünü ayrıntılı olarak tarif eden televizyon ve günlük gazeteler gibi uluslararası medyanın başlattığı büyük yankı İsrail hükümetini giderek daha fazla utandırıyordu. Bu durum yetkilileri ülke dışında olabildiğince az haber yaratırken isyanı bastıracak yeni yollar aramaya itiyordu. Bu yöntemlerin arasında en kanlısı, şüphesiz en hassas yerlerde konuşlandırılarak gençlerin sokakta toplanmalarını engelleyecek keskin nişancıların yaygın biçimde kullanılmasıydı. Başkent Kudüs'ten ne pahasına olursa olsun huzurlu ve barışçıl bir arada yaşama görüntüsü verilmeliydi. Böylece şehrin dar sokaklarının her köşesinde ve şehre gelen yollarda askerler olağan bir görüntü oldu. Filistin direnişinin liderleri de aynı şekilde yöntemlerinde düzenlemeler yaparak toplantılarının yerlerini sürekli olarak değiştiriyor, açık meydanlar gibi saklanamayacakları alanlardan kaçınıyorlardı. İsraillerin geliştirdiği en gizli sistem, Arap esnafları özellikle kuaför ve güzellik uzmanlarını kullanarak genç kadın müşterileri arasından ihbarcı ve muhbir toplamakta kullanmayı içeriyordu. Dükkan sahipleri lisanslarını iptal etmekle tehdit ediliyor ve kendilerine mali baskı sonucunda dükkanlarını kapatmak zorunda kalacakları söyleniyordu. Mal sahipleri böylece işbirliği yaptılar ve onların suç ortaklığı sayesinde genç müşterilere ilaç verilerek uyuşturucu veya uyku haplarının etkisi altında müstehcen fotoğrafları çekildi. Birkaç gün sonra kızlardan biriyle temas kuruluyor ve bir eşyasını unuttuğu bahanesi de dükkana çağrılıyordu. Burada bir çift şimbet ajanı kendisini bekliyor oluyordu. Gizli servis elemanları ona fotoğrafları gösteriyor ve bunları dağıtıp kızı ve ailesini lekeleme tehdidiyle kızı direniş elemanlarını ispiyonlamaya ve bazen de arabalarını askeri helikopterlerdeki X ışını teçhizatları dışında görünmeyen fosforlu bir sıvı ile işaretleyerek arabaları ve içindekileri ölümcül füze saldırılarına hedef yapmaya zorluyorlardı. İlk intifada sırasında bu yöntemle düzineler de kız ihbarcı olmaya zorlandı. Birkaç ay sonra bir tanesi cesaretini toplayarak olayı bir süredir görüştüğü bir direniş liderine anlattı. Olayı kamuya açıklamak zorunda olduğunu bilen adam, öncelikle kızı lekelememek için ona evlenme teklif etti. Ardından el ilanları bastırıp şehrin tüm Arap mahallelerine dağıtarak şantaj yapılan kızlardan İsraillerle işbirliği yapmamalarını ve direnişle temas kurmalarını istedi. Takip eden günlerde birçok genç kadın Kudüs'te ve çevre köylerde yaşayan öğrenciler ortaya çıktı. İtiraf edenlere gizlilik ve af güvencesi verildi. Fotoğraflar yayınlandığında adlarının lekelenmemesi için direniş içindeki genç adamlar onlarla evlendi. En nazik durumlarda misillemeden kurtulmak için başka bir yerde yaşamaya gittiler. Bu dayanışma ağı öyle veya böyle taciz edilmiş herkesi kapsadı ve sert İsrail baskısına karşın ilk intifadanın 1992'ye kadar devam etmesini sağladı. Şantaja katılan kuaför ve berberlerin dükkanları yakıldı. Adları açıklandı ve şehirden sürüldüler. İşbirlikleri sonucunda bir direniş liderinin öldüğü kişiler mahkum edildi, hüküm giydi ve infaz edildi. Diğerleri hafifletici sebeplerden bağışlandı fakat halk önünde özür dileyerek okulları ziyaret etmeye ve öykülerini anlatarak kızları kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda uyarmaya mecbur tutuldular. İsrail gizli servisiyle İsrail ordusuna karşı derin bir düşmanlık vardı. Fakat onlarla işbirliği yapan Filistinlilere yönelik nefret çok daha yoğundu. Gerçekten iki halk arasında savaştan ziyade atalardan kalma içsel bir çatışma sürüyordu. Bir tarafta iyi eğitimli, iyi silahlandırılmış ulusal bir ordu, diğer tarafta strateji veya askerlik sanatından ziyade içgüdülerini takip eden bir gençlik çetesi vardı. Bu çatışmada karşılıklı nefret beklenti eksikliğini telafi ediyor ve aynı topraklar üzerindeki ortak inatçı takıntılar için bir zemin oluşturuyordu. Hani çözüm sağlamanın uzun süreceğinden ve burada halkının tepkisini giderek radikal bir hal alıp yoldaşlarının belki de İsrail'le görülecek hesabı olan komşu ülkenin kontrolüne gireceğinden korkuyordu. Miral okulundaki bazı kızlara şantaj yapıldığından şüpheleniyordu. Gerçekte iki öğrencinin artık gösterilere katılmadığını fark etmişti. Kendilerini sınıfta bile izole etmişlerdi. Daha az yiyor ve sıkıntılı görünüyorlardı. Okul arkadaşlarına şantaj durumunda yapılacak uygun hareketi açıklamaya karar vererek doğaçlama toplantılar düzenledi. İki kız belli ki aldatmada daha yetenekli, üçüncü bir kızla beraber Miral'in sözleri karşısında belirgin biçimde soğudular. Birkaç gün sonra üçü de itiraf etti. Fakat Miral'in şüphesini özellikle çeken başka bir kız vardı. Narin cildi, açık renk gözleri ve düz saçlarıyla Fadiye ufak, sevimli ve hırslı bir kızdı. İsraillerle işbirliği yaptığını itiraf etmemişti fakat aynı sınıfta olmalarına ve Fadiye'nin Miral'e daima iyi davranmasına karşın Miral yine de ona güvenmiyordu. Fadiye'nin ailesinin kesinlikle fakir olmasına karşın kendisi okuldaki en şık kızlardan biriydi ve öğleden sonraları yerleşkeden ayrıldığında daima Miral'e küçük bir hediye, şeker, defter veya dondurma getirirdi. Bir gün bir gösteri sırasında bir arkadaşı Miral'e İsrailler işbirliği yapan kızların bir listesini verdi. Durumun nezaketi ve kızları lekelememeye özel önem verilmesi nedeniyle bu tür listelerde nadiren hata olurdu. Dar El Tifel'de itiraf eden üç kızın isimlerinin yanında Miral, Fadiye'nin adını da okudu ve sürekli ilginin, hediyelerin, zoraki tebessümlerin arkasındaki sebebi anladı. Bu hırslı görünüşlü kızın şantaja bile uğramadığından, para karşılığında gönüllü olarak kendini ihbarcı yaptığından şüphelendi. Miral tehlikede olduğunu hissetti. Fadiye onun adını her an İsraillere verebilirdi ve bunu daha yapmadıysa muhtemelen kendisinden daha fazla bir şey bekliyordu. Her halükarda Miral'in arkadaş olduğu direniş liderleriyle tanışmayı bekliyordu. Miral yapılacak tek şeyin Fadiye'nin şüphelerini uyandırıp Miral'in adını Şimbet'e vermesini önlemek için kendisini aniden olmasa da yavaş yavaş sınıf arkadaşına uzaklaştırmak olduğuna karar verdi. Fadiye birkaç kez onunla beraber gösterilere katılmak istedi. Miral artık geleceğini düşünmesinin zamanı geldiği için gösterilere bundan sonra katılmayacağını söyledi. Bunun ardından arkadaşının ihtiyatlı davranmaya başladığını ve artık ondan ilgi koparamayacağını anlayarak kendini yavaş yavaş geri çeken Fadiye oldu. Oyunun bittiğinin farkında olan Fadiye, Miral'e bir şey olması halinde kendisinin baş şüpheli sayılacağını da biliyordu. Bu yüzden dikkatini başka birine çevirerek eğitim yılının sonunda başka bir okula transfer oldu. 9. Görünüşe göre Miral'in yaşamı olağan tarzda devam ediyor ve her hafta sonu babasının evine gidiyordu. Fakat gerçekte iki paralel yaşam sürmekteydi. Zamanın büyük kısmını derslerine harcadığı ve tek oyalayıcı şeyin geceleri en küçüklere anlattığı uyku öncesi masallar olduğu, yıllardır süren düzenli okul yaşamı ve hani ve intifaya bağlı gizli yaşamı. Sürekli onu beraber geçirdikleri anları ve büyüye aşklarını düşünüyordu. Artık her fırsatta onun evinde buluşuyor ve saatlerce kucaklaşarak sohbet ediyorlardı. Arzuları arttıkça Miral aşkın sırlarını keşfediyordu. Hani çok nazikti. Çocukluğun ve masumiyetin örtüleri düşüyor ve Miral bedeni giderek daha fazla tanıyordu. Aynı zamanda siyasi kitap ve gazeteleri yutarcasına okuması düşünsel ufkunu genişletiyordu. İlk kez televizyonda haber programlarını açmaya başlayarak aksiyon filmleri izlemek isteyen kardeşini kızdırdı. Rana'nın gönlünü almak isteyen Miral bazen kız kardeşini Hani'nin evine getiriyor, ikisi damda uzanarak gün batımını izliyorlardı. Nihayet diğerlerinin boyundurundan kaçtığını ve artık kendi tercihlerini yapabileceğini hissediyordu. Hafta içinde evde daha sık kalıyor olsaydı, yerleşkeden ayrılmak için bahane bulmanın giderek güçleştiği okula göre daha fazla hareket özgürlüğü olacaktı. Bir anlamda zaman Miral ve Rana'nın rollerini değiştirmişti. Dar El Tifel'deki ilk yılında Miral kardeşine karşı koruyucu bir tavır içindeydi. Rana'ya neredeyse bir anne olmuştu. Miral okulda siyasete en fazla bulaşan kızların arasına girdiğinde ise koruyuculuk rolü Rana'ya kaldı. Miral'i öğretmenlere karşı idare ederken aynı zamanda kendini tehlikeye bu kadar sık atmaması için ablasını ikna etmeye çalışıyordu. Yıllar geçtikçe kız kardeşler arasında kişilik farkları iyice belirginleşti. Rana okul yaşamına ve idari kurallarına karşı giderek daha az tahammül gösterir oldu. Çalışmaktan hiç hoşlanmıyordu. Hayfa'ya giderek teyzesiyle beraber yaşamak ve nihayetinde evlenmek istiyordu. Miral eğitimine devam etmesi onu ikna etmeye çalışarak Rana'ya kamptaki çocuklara matematik öğretirken onu izlediğini, öğretmeye yetenekli olduğunu düşündüğünü söyledi. "Bilgi özgürlüktür," dedi Miral. Babalarının sözleriyle kardeşini ikna etmeye çalışarak. Miral okulunu ve siyasi faaliyetlerini seviyor, çalışmaları ve artan bilincinin kendisini özgür kılacağına inanıyordu. Bugünlerde tüm sohbetleri tarih ve siyaset çevresinde dönüyordu. Rana dans edebileceği tarzdaki pop müzikten hoşlanıyor ve ablasının sıkıcı olduğunu ve kendini tekrarladığını düşünüyordu. Miral sadece Ürdünlü veya Lübnanlı şarkıcıların söylediği vatan şarkılarını dinliyor ve bu tür marşlar intifada gösterilerine fon müziği olarak televizyonda yayınlandığında özellikle duygulanıyordu. Rana etek veya elbise giymeyi tercih ediyordu ve en büyük tutkusu parlak renkli yüksek topuklu ayakkabılardı. Miral sıkı jeanlerden, bol tişörtlerden ve spor ayakkabılardan hoşlanıyor, yazları sandalet giyiyordu. İki kardeş sık sık tartışsa ve hemen her konuda anlaşmazlığa düşse de birbirlerini çok seviyorlardı. Hafta sonları yedikleri aile yemeklerinde Cemal ve Rana önceki hafta yaptıklarından konuşmayı seviyorlardı. Bir akşam Rana arkadaşlarının giydiğini gördü, kendisini daha büyük göğsü göstereceğinden emin oldu, yeni süt yeğenleri anlattı ve o yaz ne yapmak istediği konusunu açtı. Miral'in dikkati dağılmış, iştahı kaçmıştı, gözleri boş boş bakıyordu. Hani partiden giderek uzaklaşıyordu. Herkes kendisine onu şikayet etmekteydi. Her şeyden kaçıyordu. Son birkaç günde Eskişehir'de yapılan yüzü aşkın tutuklama nedeniyle tam da bütün gruba panik hakim olduğu anda iktidar yanlısı konuşmalar yapıyordu. Hani ve belki kendisi için de an meselesiydi. Sorun ne tatlım?" diye sordu başını okşayan babası. Miral babasını telaşlandırmamak için zihnine doğru kelimeleri arayarak birkaç saniye sessiz kaldı. Ardından mülteci kampına yaptığı en son ziyarette gördüklerini anlattı. Cemal ona artan bir endişeyle bakıyordu. "Anlıyor musun baba? Halkımız kamplarda çürümeye devam edemez. Bu çocuklar için nasıl bir gelecek olabilir? Dünya aldırmıyor ve biz askeri işgalin adaletsizliği ve küstahlığı ile karşı karşıyayız. Biliyor musun baba, mülteci kampındaki çocuklara göre İsrailler ya asker ya da yerleşimci. İsrail'in tek bildikleri yüzü bu." Cemal pencereden dışarı Kudüs'ün üzerindeki berrak mavi göğe baktı. "Miral, ne hissettiğini anlıyorum. Fakat sesimizi duyurmak için şiddet dışında yollar bulmak zorundayız. Halkımız olanı taşlarla veya tüfeklerle elde edemeyiz. Ve kırmızı çok zor olacak. Habis bir şiddet çemberini tetikleyebiliriz. Lütfen okulun ve final sınavlarını daha fazla düşünmeni istiyorum." Fakat Miral'in aklında diplomadan başka şeyler vardı. O akşam geç vakitte FHKC bölge toplantısı yolunda Eskişehir sokaklarından geçip pazar yerindeki Orta Doğu baharatlarının yoğun kokusunu içine çekerken şehrin tüm cazibesini, şehri saran tüm gizemli gücü hissetti. Düşünceleri Haldun'un zihninde hala canlı duran komik hareketlerine gitti ve ondan bir daha ne zaman haber alacağını merak etti. Oğlanı yazmaya söz vermişti. Rahmanullah çevresindeki köylerde yaşayan insanların minnetini düşündü. Sürekli aşağılamaya maruz kalan basit, gururlu köylüler, geleneklerine ve kültürlerine tutunmaya kararlıydı. Hani görür görmez mum gibi ışıdı. Adam ona doğru geldi, alnından öptü ve bölgenin izlendiğini, burada artık toplantı yapılamayacağını fısıldadı. Evine dönmesi gerektiğini söyledi, onunla temas kuracaktı. Ertesi sabah saat 3'te ön kapıda şiddetle çalmaya başladı. Miral ne olduğunu hemen anladı. Halk cephesindeki bazı yoldaşlarının bu tür ziyaretlerden bahsettiğini duymuştu. Şaşkın bir yere uykulu olan Cemal kapıya gitti. "Polis, kapıyı açın!" konuşan sivil giyimli bir adamdı. Kuşkulu Cemal'in yüzüne parlak bir rozet tuttu. "Kızın Miral nerede?" diye sordu adam. "Bizimle gelmesi gerek. Tutuklama emri burada," diye ekledi. Cemal'e bir kağıdı vererek. "Neden? Onunla konuşmak istiyor musunuz? Ne yaptı? Bir hata olmalı," dedi. Sesi endişeden kısılan Cemal. "Hata yok. Kesin emrimiz var. Kızın sorgulanmak üzere bizimle gelmeli. Şimdi git onu çağır. Acelemiz var," dedi. Adam oturma odasına girerek. Ön kapıdan iki üniformalı polis durmuş emirleri bekliyordu. Çoktan giyinmiş olan Miral odasından çıktı. "Ben buradayım," dedi. Gerçekte içinde bulunmayan bir özgüven sergileyerek. "Bakıyorum hazırsın. Gidelim o halde," dedi adam. Miral'i kolundan tutarak, soğuk elinin temasıyla kızın içinden bir ürperti geçti. Babasının önden geçerlerken Miral, "Önemli değil baba. Yanlış bir şey yapmadım. Yakında döneceğim göreceksin," dedi ve gitti. Arkasında pijamalar içinde yaşlı görünüş yıkılmış bir adam bırakarak. Kızının mahalleden diğer bazı gençlerle beraber kabaca bir polis minibüse sokulduğunu gördü. Cemal onları yayan takip etme düşüncesiyle ayakkabılarını giymek için yatak odasına koştu. Bu arada sokakta öfkeli, endişeli ebeveynlerden oluşan küçük bir grup toplanmıştı. Birisi polisin o gece çok sayıda insanı aldığını söyledi. Cemal komşularından çoğunun birbirlerine sarılıp ağladığını gördü. Umutsuzca minibüsün arkasından koşarken askerler ellerinde kitaplar, belgeler ve bilgisayarlarla evlerden çıkıyordu. Minibüs Eskişehir sokaklarında dolanarak yeni kapının içindeki sorgu merkezini bulunduğu Maskubiya karakoluna yöneldi. Bu korkunç binanın duvarları arasında o kadar fazla genç Filistinli vahşi işkencelere maruz kalmıştı ki binanın önünden geçen her Arap bir huzursuzluk hissediyordu. Issız sokaklar Kudüs'e kasvetli bir görünüm vermişti. Göğe uzanan binalarla yeni şehir kadim ve işkence gören Eskişehir'i kuşatır gibiydi. Minibüs karakolun avlusunda durdu ve mahkumlar hücrelerine götürüldü. Kendi mahallesinden titreyen, ağlayan bir kız haricinde Miral diğerlerinin hiçbirini tanımıyordu. Geniş bir odaya getirildi. Etraf üzerine eski siyah bir telefon olan, paslı bir masanın üzerinde tavandan sarkan, ampulün ışığı haricinde karanlıktı. Odada bunlardan başka sadece üç ahşap sandalyeyle metal bir dolap vardı. Duvarlarda her renk ve ebatta lekeler görülüyor, bazılarının kurumuş kan olduğu anlaşılabiliyordu. İçerisi çok soğuktu. Fakat Miral'in endişesi dışarıdaki sıcaklığı hissetmesini önlüyordu. Elleri titriyor, kalbi hızla atıyor ve sakin olmalıyım, sakin olmalıyım. Beni korkutmaya, endişelendirmeye çalışıyorlar diye düşünüp duruyordu. Kendine cesaret verme çabalarına karşın dizleri giderek zayıflıyordu. Uzaktan gelen sesler çarpılan kapıların gümbürtüsünü, koridorlardaki ayak seslerini duyuyordu. Gerçekte yarım saatten fazla olmayan bu bekleme süresi Miral'e son derece fazla gelmişti. Her geçen dakika sıkıntısını artırıyordu. Nihayet arkasındaki metal kapı kendisini şaşırtarak gıcırtıyla açıldı. "Buraya gel, önüme otur," dedi bir polis, masaya dönük sandalyeyi göstererek. Alnından sarkan bir bukle haricinde tamamen keldi. Oturup mağrur biçimde bir sigara yaktı. Ardından bir çekmeceden bir dosya çıkardı. Miral göz ucuyla kendi adını ve İbranice bazı belgeler gördü. Adam şişkin parmaklarıyla sayfaları çevirirken sigarayı dudakları arasında tutuyordu. "Bir süredir gözümüz buradaydı Miral," dedi. Ayıplar bir tonda kıkırdayarak. "Babanı hayal kırıklığına uğrattın. Aslında hepimizi hayal kırıklığına uğrattın." Sesinde tek düze bir ton vardı. "Affedersiniz," dedi anlamazdan gelen Miral. İfadesini becerebilse sadece belirsiz ve kaçamak cevaplarla sınırlamaya karar vermişti. Polis yavaşça sigarasını indirirken dudakları alayla kıvrıldı. "Pekala," dedi. "Düzgün cevaplar verirsen gece olmadan eve dönmene izin veririm. Aksi halde seni burada daha fazla tutmak zorunda kalacağım. Bu emirleri kim veriyor?" Bu soruyu sorarken ona bir broşür uzattı. Miral omuzlarını silkti. Broşür FHKC'den geliyordu. Bunu kendisi 2 gün önce hazır bir çantada yabani nane demetlerinin altında oradan oraya taşıyarak dağıtmıştı. Broşürler Beytullahim kesimine genel emirleri içeriyordu. Bunları Yasemin'in dağıtması gerekiyordu fakat kız bunu kendisinin yerine Miral'in yapmasını istemiş ve Miral Hani'den habersiz kabul etmişti. Hani bu durumu öğrendiğinde çok kızmış ve kızı düşüncesizlik ve ihtiyatsızlıkla suçlamıştı. Miral içerlemiş fakat hani tüm bölgenin işbirlikçi kaynadığını açıklamış ve önce kendisine anlatması gerektiğini söylemişti. "Yakından bak," dedi memur. Sesi ultimatom gibi çıkmıştı ve kızı düşüncelerinden sıyırdı. "Ve küçük oyunlarla zamanımı harcama." İlk anın şaşkınlığı geçtiğinde Miral cevap verdi. "Duymak istediklerini söylememi istiyorsun? Gerçeği söylememi mi? Bu broşürün ne olduğunu bilmiyorum. Bana maval okuma. Saf masum oynamak istiyorsan bunu babacığına yap. Bana değil. Şimdi bu fotoğrafı iyice bak ve bunlardan hangisinin emirleri verdiğini söyle." Son gösteride çekilmiş olan fotoğraf, hani dahil FHKC'nin neredeyse tüm üyelerini kapsıyordu. Miral kendine yeni bir inkar gücünü buldu. "Bu insanların kim olduğuna dair en ufak fikrim yok." Çıkarabildiği en keskin sesle konuşuyordu. Polis arkaya yaslanarak yeni bir sigara yaktı. "Senin gibi tatlı bir kızın yaşamının en güzel yıllarını hapiste geçirmesi yazık olacak. Gerçekten yazık." Sesi tek düze tonunu koruyordu. "Bana isim ver, ben de derhal seni evine götüreyim." Ona bir kalem uzattı. "Söylemek istemiyorsan yaz veya kalemi al ve bu el ilanlarını basanların yüzlerini yuvarlak içine al. Kim onlar? Emirlerini kim getiriyor? Dış bağlantıları kim?" Antipatik adamın sahte nezaketi Miral'in öfkesini yeniden alevlendirdi. "Baba rolü yapmak işe yaramaz. Bu insanların kim olduğunu bilmiyorum. Broşürleri kimin bastığını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum." Ve küstahça ekledi. "Haydi istiyorsan beni döv. Fakat hiçbir şey bilmiyorum." Adam gülerek bir düğmeye bastı. "Yani yetişkinlerin oyununu oynamak istiyorsun. Beni kışkırtırsan o güzel yüzle ne olacağını görürsün. Aynada kendini tanıyamayacaksın." Miral ona küstah bir bakış attı. "Bir kızı dövmek kendini erkek gibi hissettirecekse istediğini yap. Yanılıyorsun. Sana şahsen elimi bile sürmeyeceğim. Ama bu fırsatı sabırsızlıkla bekleyen bir arkadaşım var," dedi memur. "Ben İsrail vatandaşıyım," diye bildirdi Miral. "Burada gerçekten demokrasi varsa seninle aynı haklara sahibim." Adam gülümseyerek konuştu. "Ulusal güvenlik konusunda hayır. Şimdi aklını başına toplayıp işbirliği yapacak mısın yoksa arkadaşımı mı çağırayım?" Miral ona baktı, söyleyecek bir şeyim yok. Adam susup sigarasını içmeye devam etti. Sanki odada tek başınaymış gibi tek kelime etmiyor ve ona bakmıyordu. Miral aniden arkasındaki ağır kapının menteşelerini gıcırdadığını duydu. Döndüğünde 30'unu biraz geçmiş, sarışın ve yapılı bir kadın gördü. Siyah bir tişört, kum rengi kamuflaj pantolonu ve ağır muharebe botları giyiyordu. Tek kelime etmeden Miral'e doğru atıldı, saçından kavradı ve odadan dışarı sürükledi. Miral sayısız floresan lambasıyla göz kamaştırıcı parlaklıktaki koridordan çekilerek götürürken haykırdı. Çığlıkları dayak yiyen diğer gençlerinkine karıştı. Bu acı dolu ulmalar tüm binayı sarsıyor gibiydi. Kadın Miral'i açık bir kapıdan içeri kapkaranlık bir odaya fırlattı. Burası bir banyoya benziyordu. Tamamen beyaz fayanslarla kaplanmış ve saydam perdelerle bölmüştü. Kadın Miral'in ellerini plastik kelepçelerle bağlayarak kızın yüzünü duvara doğru itti. Miral plastik kordonun bileklerini kestiğini hissetti. İşkencenin başlamasını beklerken kalbi deli gibi çarpıyordu. Fazla beklemesi gerekmedi. Binici kırbacının darbeleri sırtına, bacaklarına, boynuna yağmaya başladı. Acı çabucak dayanılmaz hale geldi ve kırbacın vücuduna her çarpışında Miral haykırmasını engelleyemez oldu. Tişörtünün yırtıldığını ve kısa süre sonra da sırtından kanlar aktığını hissetti. Birkaç dakika sonra bayıldı. Kendine geldiğinde tişörtü ve pantolonu çıkartılmıştı. Utanıp vücudunu örtmeye çalıştıysa da elleri hala arkadan bağlıydı. Sersem demişti ve ne kadar zaman geçtiğini farkında değildi. İki kadın asker soğuk, kirli zeminde diz çökmesini emretti. Oturma, otursan sarışın geri dönecek. Seninle işi daha bitmedi diyerek güldüler. Bir saat sonra Miral daha fazla dayanamayarak tekrar bayıldı. Bu kez son derece ufak bir odada yatar halde uyandı. Aynı polis bir kafes arkasında aynı soruları tekrar tekrar sordu fakat sonuç alamadı. Eve gitmek istiyorum. Bu kabustan uyanmak istiyorum diye tekrarladı kendi kendine. Sadece birkaç saat daha dayanmak zorundayım. Fakat çok geçmeden hücreye yeni bir işkenceci girdi. Saatler geçtikçe işkenceler daha da incelikli hale geliyordu. Bu noktada başına bir kukulata geçirildi ve yarım saat sonra çıkarıldı. Miral kendini körece bir ışık ve diğer mahkumların acı çığlıklarına karışan sağır edici müzikle sarılmış buldu. Ses ve ışık Miral'in uyumasını önlüyordu. Miral bu durumdan zihinsel olarak uzaklaşmak için yaşamının en mutlu anlarını hatırlamaya çalıştı. Çocukluğundaki sıcak odayı, parlak mavi duvarlarını, arkadaşlarının fotoğraflarını, suda oynarlarken kız kardeşinin sahildeki halini düşündü. Hani'nin hediyelerini, özellikle Vatansız Filistinli kitabını ne zaman sakladığını hatırlayamadı. Zihninde bir çıkış, bu yerden kaçış yolları ararken kırmızı ve sarı renkleri evinin oturma odasında duvarda asılı büyük halının renklerini hayal etti. Bu halı senden çok yaşlı Miral, en az 80 yaşında diye hatırlatırdı babası gururla. Yaralarını zonklatan fiziksel açıdan kaçmak için çıktığı hayallerindeki seyahati sırasında yarım saatte bir farklı bir polis içeri giriyor, kendisini sarsıyor ve aynı soruları soruyordu. Cevabı her seferinde aynıydı. Hiçbir şey bilmiyordu. Birkaç saat sonra tuvalete gitme arzusu reddedildiğinde kırılmaya başladı. Onlara herhangi bir şey verirse gidebileceğini söylediler ve bu noktada ıslak bacaklarının altındaki idrar gölünün görüntüsü karşısında utanç ve küçük düşme altında ezilen Miral çılgınca ağlamaya başladı. Endişesini bastıramıyordu. Yorgunluğu sürüyordu. Fakat işi daha bitmemişti. Neden sonra ilk girdiği odaya geri getirildi? Ne kadar iğrenç, bu ne koku, dedi memur. Yıkanmak istiyor musun? Giysilerini istiyor musun? Evet cevabını aldığında sordu. O halde işbirliği yapacak mısın, yoksa devam edelim mi? Fakat hiçbir şey bilmiyorum, diye cevapladı Miral. Yanlış kişiyi yakaladınız. Bu sözleri üzerine adam elinin tersiyle sertçe vurarak kızı yere düşürdü. Miral yerden kalkmaya çalışır, bir eliyle burnundan akan kanı silerken iki kadın asker içeri girerek kızı kaldırdı ve yüzünü silmesi için ıslak bir halı verdi. Ardından ona sertçe eşofman üstüyle pantolon giydirdiler. Çocuklar yasası gereğince hakim karşısına çıkma vakti gelmişti. 15. ayrımın sonu, sayfa 214.